Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 18. ayrım. Finik devam etti. Yalnız değildim ama en popülerleri olduğum kesindi dedi. Ve belki en savunmasız olan da bendim. Çünkü sevdiğim insanlar da savunmasızdılar. Patronlarım kendilerini daha iyi hissetmek için para ve mücevher armağan ederlerdi ama ben çok daha kıymetli bir ödeme şekli bulmuştum. Sırlar diye düşündüm. Finik bana sevgililerinin sırlarla ödeme yaptığını söylemişti. Ama ben o zaman bu ayarlamanın kendi tercihi olduğu yanılgısına düşmüştüm. Aklımdan geçen sözcük Finney'in sesinde yankı buldu. Sırlar ve Başkan Snow, bundan sonra kulağınızı bundan ayırmak istemeyeceksiniz. Çünkü o sırların büyük kısmı sizinle ilgiliydi. Ama önce başkalarıyla başlayalım. Finney, ayrıntılar açısından gerçekliği konusunda en ufak bir şüphe bırakmayacak kadar zengin bir halı dokumaya girişti. Akla gelmeyecek cinsel iştahlara, kalp ihanetlerine, dipsiz açgözlülüğe ve kanlı güç oyunlarına dair öyküler sıralıyordu. Gecenin kör karanlığında nemli yastıklarda fısıldanmış sarhoş sırlar. Finik, alınıp satılan biriydi. Mıntıka kölesi. Yakışıklı olduğu kesindi ama gerçekte zararsızdı. Kime anlatırdı ki? Hem anlatsa ona kim inanırdı? Ancak bazı sırlar kendine saklanmayacak kadar lezizdi. Finney'in saydığı isimleri, Kapitol'ün önde gelen şahsiyetleri olmalıydılar. Tanımıyordum ama hazırlık ekibimin arasındaki fısıldaşmalardan en basit yargının bile nasıl dikkat çekebildiğini görebiliyordum. Kötü bir saç kesimi saatler süren dedikodulara neden olabiliyorsa, ensest, arkadan bıçaklama, şantaj ve kundakçılık kim bilir nelere yol açardı. Şok ve karşılıklı suçlama dalgaları Kapitol'ü içine çekerken oradaki insanlar şu anda benim olduğum gibi başkanla ilgili havadisleri duymak için sabırsızlanacaklardı. Finik ve sırada biricik başkanımız Coriolanus Snow var dedi. İktidarı eline geçirdiğinde ne kadar gençti ve o iktidarı elinde tutabilmek için gerçekten çok akıllı olması gerekiyordu. Kendi kendinize bunu nasıl başardığını sormalısınız. Bir tek sözcük. Bilmeniz gereken tek şey bu. Zehir. Finik, Snow'un benim hakkında hiçbir şey bilmediğim politik yükselişine döndü ve oradan şimdiki zamana varırken Snow'un rakiplerinin ya da daha kötüsü tehdit oluşturması olası müttefiklerinin gizemli ölümlerini tek tek irdeledi. Ziyafetlerde pat diye ölen ya da birkaç ay içinde ağır ağır ve açıklanamaz şekilde gölgeye dönen insanlar. Suçun bozuk deniz kabuklularına, tespiti güç virüslere ya da aortta gözden kaçmış bir zayıflığa yüklendiği ölümler. Şüpheyi ortadan kaldırmak için zehirli kadehten kendisi de içen Snow. Ancak panzehirler her zaman işe yaramıyordu. Parfüm saçan o gülleri o yüzden, yani asla iyileşmeyecek ağız içi aftlardan yükselen kötü kokuyu saklamak için taşıdığı söyleniyordu. Daha neler neler anlattı. Snow'un elinde bir liste vardı ve sıradaki ismin kim olacağını kimse bilmiyordu. Zehir, bir yılan için kusursuz bir silah. Kapitol ve soylu başkanının zaten alçak olduklarını düşündüğüm için Finney'in suçlamalarını beni şaşırttığını söyleyemezdim. Bu sözlerim, ekibim ve Fulvia gibi Kapitol'den gelmiş isyancılar üzerindeki etkisi çok daha büyüktü. Hatta Plutark bile zaman zaman şaşkınlığını ele veren sesler çıkarıyordu. Büyük olasılıkla çok leziz bir lokmadan nasıl şans eseri kurtulmuş olduğunu düşünüyordu. Finney'in anlatacakları sona erince kendisi kes diyene kadar kameralar dönmeye devam ettiler. Ekip elde ettikleri görüntüleri montajlamak üzere içeri koştururken Plutark da Finney'i büyük olasılıkla başka hikayeler de var mıdır diye merak ettiği için bir kenara çekti. Haymitt'le molozların arasında baş başa kalırken Finney'in kaderi bir gün beni de bulur muydu acaba diye düşünüyordum. Neden olmasın ki? Snow, ateşler içindeki kıza çok iyi bir fiyat biçebilirdi. Haymitt'e, sana da böyle mi oldu diye sordum. Hayır, annem ve erkek kardeşim, kız arkadaşım. Galip olarak taç giymemden 2 hafta sonra öldürüldüler. güç sahasında çevirdiğim numara yüzünden dedi. Snow'un bana karşı kullanabileceği kimse yoktu. Seni öldürmemesine şaşırdım dedim. Ah hayır, ben örnektim. Genç Finiklere, Johannalara, Kaşmirlere ibret olacak adam. Sorun çıkaran galiplerin başına neler geleceğinin kusursuz örneği dedi Haymit. Ama benim üstümde bir gücü kalmadığını biliyordu. Yumuşak bir sesle, ta ki Pete ve ben sahneye çıkana kadar dedim. Karşılık olarak omzunu bile silkmedi. İşimiz bittiği için Finik ve benim beklemekten başka yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. Geçmek bilmeyen dakikaları özel savunmada doldurmaya çalıştık. Düğümler attık. Kaselerimizdeki öğle yemeklerimizi didikledik. Atış sahasında bir şeyleri havaya uçurduk. Tespit edilme kaygısı yüzünden kurtarma ekibiyle hiçbir iletişim kurulmuyordu. Daha önce belirlenen saatte, tam 15'te, gergin ve sessiz, ekranlar ve bilgisayarlarla dolu bir odada oturup, Beatty ve ekibinin yayını ele geçirmelerini izledik. Fenin kolayca dağılan dikkati, yerini daha önce hiç görmediğim bir kararlılığa bırakmıştı. Benim röportajım, hayatta olduğumu ve meydan okumaya devam ettiğimi göstermek dışında büyük bir etki yaratmamıştı. Günün olayı, Finney'in Kapitol'le ilgili müstehcen ve ürpertici anıları oldu. Beatty'nin yeteneği her gün biraz daha gelişiyor olabilir miydi? Yoksa Kapitol'deki meslektaşları, Finney'in görüntülerini bertaraf etmeye kalkışamayacak kadar büyülenmişler miydi? Bunu izleyen 60 dakika boyunca, Kapitol, yayına alışılmış öğleden sonra haberleri, Finik ve ekranı karartma çabaları arasında gidip geldi. Ancak isyancıların teknik ekibi bu son hamleyi bile geçiştirip, gerçek bir darbeyle Snow'a yapılan sözlü saldırının neredeyse tamamını yayınlamayı başardı. Buraya kadar. Beatty ellerini havaya kaldırdı ve yayını Kapitol'a bıraktı. Yüzünü bir bez parçasıyla kuruladı. Henüz çıkmayı başaramadılarsa hepsi ölüler. Sandalyesinde hızla dönünce Finik ve beni bu sözlerine tepki gösterirken buldu. Gerçi sıkı planda, Plutark size gösterdi mi? Tabii ki hayır. Beatty bizi bir başka odaya götürdü ve ekibin içerideki isyancıların yardımıyla galipleri bir yeraltı hapishanesinden nasıl kaçırma teşebbüsünde bulunacaklarını, daha doğrusu bulunduklarını anlattı. Görünüşe bakılırsa plan havalandırma sisteminden püskürtülen bayıltıcı bir gaz, elektrik kesintisi, hapishaneden birkaç mil ötedeki bir hükümet binasının bombalanması ve son olarak yayına müdahale edilmesinden ibaretti. Beatty, planı takip etmekte zorlanmamıza sevinmişti çünkü bu düşmanlarımızın da aynı güçlüğü yaşayacaklarını gösterirdi. Arenadaki elektrik tuzağın gibi mi diye sordum. Aynen öyle. Ne kadar iyi işlediği ortada, değil mi? Tam olarak değil diye düşündüm. Finik ve ben, şüphesiz kurtarmayla ilgili ilk haberlerin geleceği karargaha girmeyi denedik ama içeride savaşla ilgili ciddi uğraşlar verildiği için bizi kapıdan çevirdiler. Özel savunmadan çıkmayı şiddetle reddettiğimiz için kendimizi haberleri sinek kuşu odasında beklerken bulduk. Düğümler, düğümler, düğümler. Tek kelime etmeden düğüm atıp duruyorduk. Tik tak. Duvarda bir saat vardı. Gale'i düşünme, Pete'i düşünme. Gale'i düşünme, Pete'i düşünme. Yalnızca düğümler. Akşam yemeği istemedik. Parmaklarımız yara bere içinde kanıyordu. Fenik nihayet pes etti ve arenada zevzek kuşlarının saldırısı sırasında aldığı kambur şekle büründü. Ben minyatür ilmiği kusursuzlaştırmak için uğraştım. Zihnimde idam ağacının sözleri çınlıyordu. Gale ve Pete. Pete ve Gale. En iyi hemen mi aşık oldun Finik diye sordum. Hayır. Uzun süren bir sessizlikten sonra ekledi. Zamanla içime işledi. Kalbimi yokladım ama o an için zamanla içime işleyen tek insan Snow'du. Haymit kapıyı iterek açtığında gece yarısı, hatta ertesi gün olmuş olmalıydı. Döndüler, hastanede bekleniyoruz. Bir soru seliyle ağzımı açtığım anda tek bildiğim bu sözüyle geri püskürtüldüm. Koşmak istiyordum ama Finik hareket kabiliyetini yitirmiş gibi, o kadar tuhaf davranıyordu ki küçük bir çocuk gibi elini tutup onu yanımda çekme ihtiyacı duydum. Özel savunmayı geçip bir o yana bir bu yana gidip gelen ve sonunda hastane kanadına ulaşan asansöre bindik. talimatlar yağdıran doktorlar ve tekerlekli sedyeleriyle oradan oraya sürüklenen yaralılar arasında ortalık tam bir keşmekeşe dönmüştü. Baygın durumda, kafası tıraşlı bir genç kadını taşıyan sedye az daha bize çarpıyordu. Bedeni ezikler ve kabuklarından kanlar sızan yaralarla doluydu. Johanna Mason, isyancıların sırlarını, en azından benimle ilgili olanı gerçekten bilen Johanna ve işte bedelini böyle ödemişti. Aralık bir kapıdan belden yukarısı çıplak Gale'i gördüm. Doktor uzun bir cımbızla kürek kemiğinin altından bir şey çıkarırken yüzünden terler akıyordu. Yaralı ancak hayattaydı. Adını seslendim. Yanına gitmek için hamle yaptım ama bir hemşire beni dışarı itip kapıyı kapattı. Finik! Feryat ve sevinç çığlığı arası bir ses. Biraz pejmürde görünmekle birlikte hoş bir kadın. Koyu renk dağınık saçlar, deniz yeşili gözler. Üzerinde bir çarşafla bize doğru koşuyordu. Finik! Ve birden dünyada ikisinden başka hiç kimse yokmuş gibi birbirlerine çarptılar. Dengelerini kaybettiler, sallandılar ve bir duvara yaslanıp orada kaldılar. Tek ve ayrılmaz bir varlık gibi birbirlerine sımsıkı tutunmuşlardı. İçim kıskançlık duygusuyla dolmuştu. Kıskandığım Finik ya da Eni değil, bu belirlilik haliydi. Onları gören kimse aşklarından şüphe edemezdi. Biraz dağılmış ancak hiç yara almamış olan Box, Haymit'le beni buldu. Hepsini çıkardık. Enobarya dışında hepsini. Ama ikinci mıntıkadan olduğu için onu tuttuklarını da sanmıyoruz. Pete koridorun sonunda. Gazın etkisi yeni yeni geçiyor. Uyandığında yanında olmalısınız. Pete, hayatta ve iyiydi. Belki iyi demek doğru değildi ama hayatta ve buradaydı. Snow'dan uzakta, güvende, burada, yanımda. Bir dakika sonra ona dokunabilecektim. Gülümsemesini görebilecektim. Kahkahasını duyabilecektim. Haymit bana sırıtarak bakıyordu. Haydi o zaman dedi. İçim bir tuhaftı. Başım dönüyordu. Ne diyecektim? Ah, ne dediğim kimin umurundaydı ki? Pete ne yaparsam yapayım sevinçten havalara uçacaktı. Büyük olasılıkla beni öpecekti. Arenada kumsaldaki, hani şu bu ana kadar aklımdan geçirmeye dahi cüret edemediğim son öpücükler gibi mi gelecekti acaba? Pete çoktan uyanmış, yatağında yan dönmüş oturuyordu. Doktorlar onu muayene edip gözüne ışık tutarken ve nabzını kontrol ederken şaşkın haldeydi. Uyanır uyanmaz gördüğü ilk yüz benimki olmadığı için bozulmuştum ama işte şimdi görmüştü. Yüzünde inanmazlıkla adını koyamadığım yoğun bir duygunun karışımı vardı. Neydi bu? Arzu mu? Çaresizlik mi? Herhalde ikisi birdendi. Çünkü doktorları kenara itip ayağa fırladı ve bana doğru yürümeye başladı. Ben de kollarımı öne uzatıp ona doğru koştum. Elleri sanırım yüzümü okşamak için bana uzanıyordu. Dudaklarım ismini telaffuz etmek için bükülürken parmakları boynuma kilitlendi. 13. Soğuk tasma boynumu acıtıyor, titrememin kontrol altına alınmasını iyice güçleştiriyordu. En azından artık makineler çevremde türlü tıkırtı ve vınlamayla dönerken ve ben kendimi hala soluk alabildiğimi ikna etmeye çalışırken sahibini göremediğim bir sesin kıpırdamadan durmamı tembihleyip durduğu klostrofobi hissi uyandıran o tüpün içinde değildim. Kalıcı bir zarar olmadığı konusunda bana güvence verildiği halde şimdi bile soluk almak için büyük açlık duyuyordum. Tıbbi ekibin ana endişeleri omuriliğimin, soluk borumun, damarlarımın ve arterlerimin zarar görmüş olması olasılığı bertaraf edilmişti. Ezikler, ses kısıklığı, gırtlağımdaki acı ve o tuhaf öksürük konusunda endişelenmeye gerek yoktu. Alaycı kuş sesini kaybetmeyecekti. Aklımı kaybedip kaybetmediğime karar verecek olan doktorun nerede olduğunu sormak istiyordum. Ancak konuşmamam gerekiyordu. Beni kontrol etmeye geldiği zaman Box'a bile teşekkür edemedim. Bana şöyle bir bakıp eğitim sırasında elle boğulmalara hazırlık eğitimi verdikleri askerlerde çok daha kötü hasarlar gördüğünü söyleyen Box'a. Kalıcı bir zarara olanak bırakmadan Pete'i tek bir darbeyle etkisiz hale getiren Box olmuştu. Bu duruma tamamen hazırlıksız olmasa Haymit de yardımıma koşardı biliyordum. Haymit'le beni, ikimizi birden hazırlıksız yakalamak zor rastlanacak bir durumdu. Ancak kendimizi Pete Capitol'ün işkenceci ellerinden kurtarma fikrine öylesine kaptırmıştık ki, onu geri almanın yarattığı coşku gözümüzü kör etmişti. Pete'le baş başa görüşecek olsam, çoktan ölmüştüm. Ne de olsa dengesi bozulmuştu. Hayır, dengesi bozulmamış, zapt edilmişti. Zapt. Sedia ile aralarından geçerken, Plutark ve Haymitt'in bu sözcüğü kullandıklarını duymuştum. Zapt. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Saldırıdan hemen sonra, yanı başımda biten ve o andan beri bir yere ayrılmayan prim, üzerime bir battaniye daha örttü. Tasmayı yakında çıkaracaklarını sanıyorum, Katniss. O zaman üşümeyeceksin. Karmaşık bir ameliyata asistanlık eden annemin, Pete'in saldırısından henüz haberi yoktu. Prim, yumruk yaptığım elimi tuttu. Onu açtı ve kan, damarlarımda yeniden akmaya başlayana dek masaj yaptı. Tam ikinci yumruğuma geçtiği anda, doktor odaya girip tasmamı çıkardı ve bana ağrı ile şişmeye karşı bir iğne yaptı. Talimatlara uyacak, boynumdaki hasarı daha da ağırlaştırmamak için başımı hiç kıpırdatmadan yatacaktım. Plutark, Haymitt ve Pete'i koridorda doktorun beni görmeleri için izin vermesini bekliyorlardı. Gale'e bir şey söyleyip söylemediklerini bilmiyordum ama o da yanlarında olmadığına göre bilmiyor olmalıydı. Plutark, doktorları dışarı çıkarırken Prim'e de gitme emri vermeye kalkıştı ama küçük kardeşim hayır dedi. Beni çıkmaya mecbur ederseniz doğruca cerrahiye gider ve anneme olup bitenleri anlatırım. Sizi uyarıyorum. Bir oyun kurucunun Katniss'in hayatıyla ilgili kararlar almasından pek hoşnut değil. Özellikle de göz kulak olma konusunda bu kadar yetersiz kaldığınız için. Plutark bozulmuşa benziyordu ama Haymitt kıkırdadı. Ben olsam ısrar etmezdim Plutark. Ve Prim kaldı. Evet Katniss, Pete'in durumu hepimiz için şok oldu dedi Plutark. Son iki röportajda nasıl bir bozulma yaşadığını biz de fark etmiştik. Tacize uğradığı ortadaydı ve psikolojisini buna bağlıyorduk. Ancak şimdi başka bir şeylerin daha döndüğüne inanıyoruz. Capitol'ün ona zihin zaptı adı verilen ve pek sık rastlanmayan bir teknik uyguladığını düşünüyoruz. Pete, üzgünüm dedi ama sana bütün özelliklerini anlatamam. Capitol bu işkence türü konusunda çok ketumdur ve sonuçların tutarsız olduklarına inanıyorum. Şu kadarını biliyoruz, bu bir tür korku şartlaması. Zapt derimi, zorla ele geçirme, alıkoyma sözcüklerinden geliyor. Bu sözcüğün seçilmesinin, tekniğin iz sürücü arıların zehrini de içermesiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Birinci açlık oyunlarında bu arılar seni sokmuşlardı. Dolayısıyla çoğumuzun aksine sen, zehrin etkileri konusunda birinci elden bilgiye sahipsin. Dehşet, halüsinasyonlar, sevdiklerimi kaybettiğim kabus benzeri görüntüler. Zehir, beynin korkuya ev sahipliği eden bölgesini hedef alıyordu. Ne kadar ürkütücü olduğunu hatırladığından eminim. Sonrasında zihinsel karmaşa da çekmiş miydin? Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verememe duygusu. Arılar tarafından sokulan ve sonrasında hayatta kalan pek çok insan bize bu tür deneyimler aktardılar. Evet, Pete'le karşılaşmamız. Zihnim netleştikten sonra bile beni Kato'yu alaşağı ederek kurtardığından emin olamamıştım. Belki de ben hayal görmüştüm. Anılar değiştirilebildiği için anımsamak güçleşiyor. Pete'i alnına vurdu. Zihnin ön tarafına getirip değiştiriliyor ve yeni haliyle kaydediliyor. Şimdi senden sözel bir telkin ya da izlettirdiğim bir bant kaydıyla bir şey hatırlamanı istediğimi düşün ve tecrübe tazelenirken sana bir doz iz sürücü arı zehri enjekte ettiğimi. 3 günlük bir bilinç kaybına neden olacak kadar çok değil. Yalnızca söz konusu anıyı korku ve şüpheyle depreştirecek kadar. Beyninin uzun vadede depoladığı bilgi bu anıdan ibaret olacaktır. Midem bulanmaya başlamıştı. Aklımdan geçen soruyu Prim dile getirdi. Pete yaptıkları bu mu? Katniss'le ilgili anılarını alıp ürkütücü hale getirecek şekilde çarpıtmışlar mı yani? Pete kafasını salladı. Hem de onu yaşamsal bir tehdit olarak göreceği kadar ürkütücü. Onu öldürme isteği duyacağı kadar. Evet, şu andaki teorimiz böyle. 18. ayrımın sonu. Sayfa 198. Devamı 19. ayrımda.